Ayrım 41, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 442. Pusudan yarım saat sonra tekrar bulutların üstünde uçan bir helikopterin homurtusunu duydular. Onlar dinlerlerken helikopter görünmeden aşağıya doğru gitti. 20 dakika sonra sesi yine duydular. Bu defa diğer yönden geliyordu. Sonra döndü ve aşağıya doğru uçtu. Mac Nicholas'a kahretsin diye seslendi. Nogo nasıl bir oyun oynuyor? Galiba nehrin üzerinde devriyeye çıktı ama bulutların arasına inemiyor. Bana kalırsa önümüzü kesmek için adamlarını nehrin aşağısına taşıyor. Artık teknelerde olduğumuzu biliyor ve sadece bir tek yöne doğru gidebileceğimizin de farkında. Nogo sınırlara filan aldıracak tipte bir adam değil. Hatta belki de Rosaires'e gittiğimizi bile anladı. Nehrin yakınındaki sivil olan tek küçük havaalanı o. Karaya çıkacağımız yerde bizi bekliyor olabilir. Mac Avon'unu Nicholas'ınkine iyice yaklaştırdı. Halatı atarak iki botu birbirine yanaştırdı. Böylece bağırmadan konuşabileceklerdi.
Bu durum hoşuma gitmiyor Nicholas. Yine onlarla karşılaşacağız. Ne yapacağız?
Nicholas uzun bir an düşündü. Nehrin bu bölümünü tanıyabildin mi? Nerede olduğumuzu kesinlikle bilmiyor musun? Mac başını salladı.
Sınırı aşarken nehre hiç yaklaşmam. Ama Rosaires'e geldiğimizi eski bir şeker fabrikasından anlayacağım. Orası havaalanından 4,5 kilometre kadar yukarıda.
Nicholas sordu, fabrika boş mu?
Evet, 20 yıl önce savaş başladığı zaman terk edildi.
Nicholas, bulutlar iyice alçaldılar dedi. Bir saat sonra karanlık bastıracak. Nehir artık daha yavaş aktığı için eskisi kadar tehlikeli değil. Riski göze alarak karanlıkta da yolumuza devam edebiliriz. Belki Nogo böyle yapacağımızı tahmin etmez ve böylece karanlıkta onu atlatabiliriz.
En iyi planım bu mu? Mac güldü. Bu bence gözlerini yumarak her şeyin yolunda gideceğini ummak gibi bir şey.
Eh, biri bana hangi cehennemde olduğumuzu, cenninin yarın kaçta geleceğini söylerse belki ben de daha iyi bir plan yapabilirim. Nicholas da arkadaşına gülümsedi.
O zamana kadar gözleri kapalı gideceğim.
Bulut ve yağmurdan oluşan kalın örtünün altında erken basan karanlıkta kürek çekerlerken hepsinin sinirleri gerilmişti. Giderek koyulaşan karanlıklarda bile adamlar silahlarının emniyetlerini açmış, nehrin kıyısına doğru nişan almışlardı. Hemen ateşe karşılık vermek için hazırdılar.
Mac sınırı bir saat önce açtık sanırım diye seslendi. Eski şeker fabrikası fazla uzakta olamaz.
Bu karanlıkta orayı nasıl bulacaksın?
Kıyıda eski bir taş iskelenin kalıntıları var. Şekeri Hartum'a götüren tekneler yükü oradan alırlardı.
Gece birdenbire bastırdı. Nehrin kıyısı karanlığın arasında kaybolur ve onları düşman gözlerden gizlerken Nicholas rahat bir soluk aldı. Karanlığın iyice yoğunlaştığı sırada botları ayrılmamaları için birbirlerine bağladılar. Sonra da nehrin onları sessizce sürüklemesine izin verdiler. Sağ kıyıya iyice yaklaşmışlardı. Bu yüzden birkaç kez sığ yerlerde karaya oturdular. Adamlardan bazıları yandan inerek onları daha derin sulara doğru itmek zorunda kaldılar. Rosaires'deki taş iskele birdenbire karşılarında belirdi. Nicholas en önde olan botunun burnunu çeviremeden taşlara çarptı. Ama neyse ki adamları hazırdı. Yandan göğüslerine kadar gelen suya atlayarak botu kıyıya çektiler. Mac de hemen dışarı atladı. 20 adamıyla birlikte orayı güvene almak ve Nogo'nun askerlerinin sürpriz bir saldırıya geçmelerini önlemek için iyice boy atmış şeker kamışlarının arasına yayıldı. Diğer botlar da karaya çekilirken çıkan karmaşa ve gürültü Nicholas'ı telaşlandırdı. Adamlar yaralıları kıyıya taşıyıp mühimmat sandıklarını indirmeye başladılar. Nicholas Roy'unu sırtına alarak kıyıya taşıdı. Sonra Tessa'yı getirmek için tekrar suya girdi. Kadın artık daha iyiydi. Nehirden aşağıya doğru yaptıkları yolculuk sırasında dinlenmiş ve iyileşmeye başlamıştı. Bot da başkalarının yardımına gerek duymadan ayağa kalktı ve kıyıya gitmek için Nicholas'ın sırtına bindi. Kuru topraklara ulaştıkları zaman İngiliz onu yere doğru kaydırdı ve usulca ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordu. Artık iyileşiyorum. Sağ ol Nicholas. İngiliz dengesini sağlayıncaya kadar kadına destek oldu. Sonra da çabucak, daha önce sorma fırsatı bulamadım dedi. Roy'un senden Debra Mariam'dan telefon etmeni istemişti. Bunu başarabildin mi?
Tessay saf saf, evet tabii diye yanıt verdi. Roy'una da mesajını Mısır elçiliğinde çalışan Musa'da verdiğimi söyledim. Sana bundan söz etmedi mi?
Nicholas sanki benden aşağısına bir yumruk yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Ama sonra gülümseyerek kayıtsızca mırıldandı. Herhalde unuttu. Zaten bu öyle önemli bir şey değil. Yine de teşekkür ederim Tessay. Aynı anda Mac hızla karanlıkların arasından çıktı. Haşince insan kendini deve pazarında sanıyor diye fısıldadı. Nogo bizi ta 10 kilometre öteden duyabilir. Çabucak kontrolü ele aldı ve kıyıdaki grubu bir düzene soktu. Mühimmat sandıklarından sonuncusu da kıyıya çıkarıldı ve botları şeker kamışı tarlalarına çektiler. Subapları açarak botların havasını boşalttılar. Sonra da üzerlerine kurumuş şeker kamışlarını yığdılar. Yine karanlıkta çalışarak mühimmat sandıklarını Mac'in adamlarının arasında bölüştürdüler. Supper iki kolunun altına birer sandık sıkıştırdı. Nicholas bir omzuna telsizi, diğerine de ilk yardım kutusunu astı. Firavun'un altın ölüm maskesinin ve Taita'nın uşap dizinin bulunduğu küçük sandığı da başının üzerine yerleştirdi. Mac adamlarından bazılarını havaalanına giden yola bakmaları ve pusuya düşmelerini engellemeleri için önden keşfe yolladı. Sonra öne geçti. Diğerleri tek sıra halinde otlarla kaplanmış bozuk yolda onun arkasına dizildiler. Daha 1,5 kilometre kadar gidemeden yukarıda bulutlar birdenbire ayrıldı ve tüm gökyüzü ışıl ışıl ortaya çıktı. Onların ışığı sayesinde gökyüzüne doğru yükselen eski fabrika bacasının silüetini gördüler. Ama ay ışığına rağmen pek hızlı ilerleyemediler. Zaman zaman da durmak zorunda kaldılar. Çünkü yaralıların yatırıldığı sedyeleri taşıyan adamlar onlara yetişemiyorlardı. Havaalanına vardıkları sırada saat gecenin 3'ü olmuş, ay da kaybolmuştu. Mühimmat sandıklarını Akasya korusunda yaptıkları yolculukta kullandıkları sarı traktör ve bent malzemelerini sakladıkları şeridin ucuna yerleştirdiler. O sırada artık iyice yorulmuşlardı. Ancak Mac yine de kampın etrafına adamlarını dikti. İki kadın yaralılarla ilgilendiler. Kamufle edilmiş küçük kamp ateşinin ışığında Mac'in son ilaçlarını da kullandılar. Supper pili henüz bitmemiş olan bir el fenerini yaktı. Işığı eliyle kamufle ederek Nicholas'ın çalışmasını sağladı. İngiliz telsizi açıp antenini uzattı. Cam elyaf kutuyu açtığında çok rahatlamıştı. Nil'in sularına dalmış olmalarına rağmen kapağın etrafına geçirilmiş olan kauçuk telsizin ıslanmasını engellemişti. Nicholas düğmeyi çevirdi ve kırmızı ışık yandı. Adam kısa dalgayı buldu ve Nairobi radyosunun erken yayınını dinledi. Yvonne Chaka Chaka şarkı söylüyordu. Kadının sesi ve stili İngiliz'in hoşuna gitti. Ama sonra pilin bitmemesi için telsizi çabucak kapattı. Oturarak sırtını bir akasya ağacının gövdesine dayadı. Şafak sökmeden biraz dinlenmeye çalışacaktı. Ne var ki uyuyamadı. Aldatılmış olmanın uyandırdığı duygular ve öfkesi çok şiddetliydi. Tumanogo güneşin alev alev yanan dev başını ileride Nil'in sularından çıkarmasını seyretti. Sudan'ın askeri radarlarına yakalanmamak için suyun yüzeyinden birkaç metre yukarıdan uçuyorlardı. Hartum'da onları uzaktan bile yakalayabilecek bir radar istasyonu olduğunu biliyordu. Sudanlılarla ilişkiler gergindi. Sınırı aştığı anlaşılırsa ona çabucak ve şiddetle karşılık verebilirlerdi. Nogo hem endişeliydi hem de aklı karışmıştı. Dandera nehrinin aktığı derin uçurumdaki o korkunç yenilgiden beri olaylar hep aleyhine gelişiyordu. Bütün müttefiklerini kaybetmişti. Helm ile von Schiller ortadan kayboluncaya kadar onların kendisine ne kadar destek olduklarını anlayamamıştı. Artık yalnızdı ve daha şimdiden pek çok hata yapmıştı. Ama Nogo bütün bunlara rağmen kaçakları izlemekte kararlıydı. Sudan topraklarının ta içerilerine kadar girmek pahasına da olsa onları yakalayacaktı. Nogo geçen haftalar boyunca daha çok von Schiller'le Mısırlı'nın konuşmalarını gizlice dinlemiş ve yavaş yavaş Harper denilen o herifle McNimmur'da müthiş değerli bir hazine olduğunu anlamıştı. Hazinenin değerini hayal bile edemiyordu. Ancak iki adamın 10 milyonlarca dolardan söz ettiklerini işitmişti. 1 milyon dolar bile öyle müthiş bir paraydı ki aklı bunu alamıyordu. Ama yine de belli belirsizce bunun ne anlama geldiğini kestirebiliyordu. Mal, mülk, kadınlar ve lüks şeyler alabilirdi. Nogo yine ağır ağır artık von Schiller'le Helm ortadan kalktıkları için hazinenin sadece kendisinin olabileceğini kavramıştı. Şimdi onu durmadan kaçan Şufta ve İngiliz dışında engelleyebilecek hiç kimse yoktu. Oysa kendisinin müthiş gücü emrinde de bir helikopteri vardı. Nogo o kaçakları bir yakalayabilsem diye düşünüyordu. Hepsini de ortadan kaldırabileceğimden eminim. Hiç kimse sağ kalmamalı. Olayı Addis Ababa'ya haber verebilecek bir tek kişi bile. Mac İngiliz ve adamları öldükten sonra ganimeti helikopterle ülke dışına çıkarmak çok kolay olur. Nairobi'de de Hartum'da da daha önce iş yaptığı iki adam vardı. Ganimeti bol para karşılığı nasıl satacaklarını bilirlerdi. Tabii ikisi de kurnaz tiplerdi. Nogo yalnızca bir tek kişiye güvenmemeye, işi dallandırıp budaklandırmamaya karar vermişti. Adamlardan biri kendisini kandırdığı takdirde... Nogo'nun aklı başka bir konuya kaydı ve adam müthiş zengin olma fikrinin tadını çıkardı. O paralarla neler alabilirdi neler? Giysiler, arabalar, topraklar, sürüler ve kadınlar. Beyaz, siyah, kahverengi kadınlar. Kullanabileceği sürüyle kadın. Yaşamı boyunca her gün yeni bir kadın. Sonra adam doyumsuz hayallerini bir tarafa bıraktı. Önce kaçakların nereye kaybolduklarını öğrenmesi gerekiyordu. Nogo Harper'la McNimmur'un manastırın yanına şişirme botlar saklayacağını akıl edememişti. Hansit bunu ona haber vermemişti. Nogo ve Helm adamların yaya kaçacaklarını sanmışlardı. Ve onları Sudan sınırına ulaşmadan durdurmak için yapılan bütün planların temelinde de bu tahmin vardı. Hatta Nogo Helm'in emirleri üzerine McNimmur'un sınırı aşacağını düşündüğü yere yedek yakıt da koydurtmuştu. Helikoptere oradan yakıt alabileceklerdi. O yedek yakıt olmasaydı kaçakları kovalamaktan çoktan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Nogo adamlarını nehrin kıyısından batıya doğru giden yollara dikmişti. Nehrin kendini koruma altına almayı düşünmemişti bile. Devriye gruplarından biri sarı botlardan oluşan küçük filoyu nehirden inerken rastlantı sonucu görmüştü. Ama zaman olduğu için pusu kurabilmeyi başarmış, onlar uzaklaşmadan kısa bir süre botlara ateş edebilmişlerdi. Ne var ki botlardan hiçbirine ciddi bir zarar verememişlerdi. Hiç olmasa onların yola devam etmelerini engelleyecek bir zarar. Müfreze komutanı McNimmur ve kaçaklarla karşılaştıklarını hemen telsizle haber vermişti. Nogo da anında adamlarını botların yolunu kesmeleri için Sudan sınırına taşımıştı. Ama ne yazık ki helikopter bir seferde tam teçhizatlı 6 asker taşıyabiliyordu. Onları sınıra götürmek çok zaman almıştı. Nogo akşam olmadan oraya ancak 60 adamını yerleştirebilmişti. Adam bütün gece botların elinden kaçacağını düşünerek endişelenmişti. Neyse ki gece bulut tabakası yok olmuş, o da şafak sökerken tekrar havalanmıştı. Yukarılarda hala bazı kümülüs bulutları vardı ama artık alçaktan nehrin üzerinden uçuyor ve McNimmur'un grubunu arıyorlardı. Önce nehrin Etiyopya sınırları içinde kalan bölümünün üzerinden uçtular. McNimmur'la Harper'a ateş edilen yere kadar gittiler ama tekneleri göremediler. Nogo bu nedenle pilota dönerek sınırı aşmasını ve Nil'in Sudan'daki bölümünü aramasını emretti. Ama adam Nil kıyısından Sudan topraklarına ancak 60 deniz mili kadar girdi. Ondan sonra da isyan etti. Nogo'nun kafasına Tokarev tabancayı dayamasına rağmen 180 derecelik bir dönüş yaparak nehrin hemen yukarısından gerisin geriye uçtu. Nogo artık yenildiğini ve atlatıldığını biliyordu. Helikopterin önünde pilotun yanındaki yerinde mutsuzca düşünmeye başladı. avlarına ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Rosayres'teki terk edilmiş şeker fabrikasının gökyüzüne doğru uzanan bacasını gördü ve ona öfkeyle baktı. Kısa bir süre önce aşağıya doğru uçarlarken yine fabrikanın üzerinden geçmişlerdi. Nogo pilotu kuzey kıyısına doğru dön diye emretti. Adam kararsızca duraklayarak ona bir göz attı, sonra bu emre uydu. Tekrar şeker fabrikasının üzerinden geçtiler. Bacanın hizasından daha alçakta uçuyorlardı. Binanın damı yoktu. Yıkılmış duvarlardaki pencereler boş birer dikdörtgene dönüşmüşlerdi. Kazanlar ve makineler 20 yıl önce götürülmüştü. Nogo binanın bomboş kalıntısının içine bakabiliyordu. Pilot helikopteri havada tutarken Nogo da dikkatle aşağıya baktı. Ama orada bir tek insanın bile saklanabileceği bir yer yoktu. Adam başını salladı. ''Hiçbir şey yok, onları kaybettik. Nehrin üzerinden yukarıya doğru çık.'' Pilot bu emre hemen uydu. Helikopterin burnunu kaldırarak nehre doğru döndü. Araç iyice yan yattığı sırada Nogo nehrin kıyısındaki şeker kamışlarına bakıyordu. Birdenbire gözüne parlak sarı bir şey ilişti. Mikrofonuna dur diye bağırdı. Orada bir şey var, geri dön. Helikopter tarlanın yukarısında havada durdu. Nogo eliyle telaşla aşağıyı işaret etti. İnelim, aşağı inelim. Helikopter yere iner inmez arkada oturan ağır silahlarla donanmış 6 asker dışarı fırlayarak savunma pozisyonu aldılar. Nogo ön kapıdan inip fazla büyümüş olan yüksek şeker kamışlarının arasına daldı. Bir tek bakış onun için yeterli oldu. Sarı botlar söndürülüp katlanmış ve üzerleri talaşla örtülmüştü. Etraflarındaki topraklar karışmış, üzerlerinde yer yer bot izleri kalmıştı. İçerilere doğru giden bu izleri bırakan adamların ağır yükler taşıdıkları da anlaşılıyordu. Çünkü ayakları yumuşak kumlu toprağa iyice batmıştı. Nogo koşarak helikoptere geri döndü ve başını kapıdan uzatıp pilota ''Buranın yakınında küçük bir havaalanı var mı?'' diye bağırdı. Adam hayır dermiş gibi başını salladı. Haritada öyle bir yer gözükmüyor. ''Ama olmalı. Şeker fabrikasının küçük bir havaalanı mutlaka olmalı.'' ''Belki vardı ama herhalde artık yıllardan beri kullanılmıyor.'' Nogo onu bulacağız diye açıkladı. ''McNimbur'un ayak izleri bizi oraya götürecek.'' Birdenbire durakladı. ''Fakat daha fazla adam getirmem gerekiyor. İzlerden McNimbur'un yanında en aşağı 50 şufta olduğu anlaşılıyor.'' Nogo adamlarını şeker fabrikasında bırakarak boş helikopterle sınıra uçtu. İlk destek grubunu onunla taşıyacaktı. ''Big Dolly, seni dinliyorum Big Dolly. Ben Firavun, beni duyuyor musun?'' Nicholas ilk çağrıyı güneş doğmadan bir saat önce yaptı. ''Jane'nin kafasının nasıl çalıştığını biliyorsam, ki bilmem gerekir, onun ne yapacağını tahmin edebilirim. Jane karanlıkta yaklaşacak ve hava şeridi görüp giniş yapabileceği kadar aydınlandığı zaman da buraya gelecek.'' McNimbur düzeltti. ''Tabii gelirse.'' ''Nicholas güvenle gelecek.'' dedi. ''Jane beni bugüne kadar düş kırıklığına hiç uğratmadı.'' Mikrofonu açıp tekrar konuşmaya başladı. ''Big Dolly, seni dinliyorum, Big Dolly.'' Mırıltıyı andıran hafif bir parazit duyuluyordu. Nicholas telsizi dikkatle tekrar ayarladı. Akasya ağaçlarının altındaki loşlukta telsizin etrafında otururlarken 15 dakikada bir çağrıyı tekrarladı. Sonra Roy'un birdenbire ayağa fırlayarak heyecanla aykırdı. ''İşte geliyor. Big Dory'nin motorlarının gürültüsünü duyabiliyorum. Dinleyin.'' Nicholas'la Mac koşarak açıklığa çıktılar. Başlarını yukarıya kaldırıp kuzeye doğru baktılar. Nicholas birdenbire bağırdı. ''Bu Hercules değil, başka bir uçak.'' Güneye nehre doğru döndü. ''Zaten yanlış yönden geliyor.'' Mac ''haklısın.'' diyerek başını salladı. ''Tek motorlu ve kanatsız. Pervanelerin gürültüsünü duyuyorum.'' Nicholas acı acı ''Pegasus helikopteri'' diye aykırdı. ''İzimizi tekrar bulmuşlar.'' Dikkatle dinlerlerken motor sesi hafifledi. Nicholas rahatladı. ''Bizi göremediler. Botları fark etmiş olamazlar.'' Tekrar akasyaların altına döndüler. İngiliz yine telsizi çalıştırdı. Ama Johnny'den bir cevap çıkmadı. 20 dakika sonra helikopterin döndüğünü duyup sesi endişeyle dinlediler. Nicholas kısa bir süre sonra yine gittiler dedi ama 20 dakika sonra ses yeniden duyuldu. Mac endişeyle Nogo orada bir şeyler karıştırıyor dedi. Onun bu hali Nicholas'ı da etkiledi. Ne yapıyor dersin? Mac endişelendiğinde bunun mutlaka çok iyi bir nedeni olurdu.
Mac bilmiyorum diye itiraf etti. Belki de Nogo botları fark etti ve şimdi daha fazla adam getiriyor. Ondan sonra da peşimize düşecek.
Açıklığa çıkarak dikkatle etrafı dinledi. Sonra geri dönüp telsizin üzerine eğilmiş olan Nicholas'ın yanına geldi.
Aramaya devam et. Ben çevredeki adamlarımı kontrole gidiyorum. Nogo geldiğinde onu durdurabileceklerinden emin olmalıyım.
Helikopter ondan sonraki 3 saat boyunca Nil'in yukarısından gidip geldi. Ama başka bir gelişme olmaması nedeniyle gruptakiler rahatladılar. Nicholas uzaklarda dönen pervanenin gürültüsü yankılandığı zaman artık başını telsizden pek kaldırmıyordu. Birdenbire aletten bir ses yükseldi. Nicholas şaşırıp irkildi.
''Firavun, ben Big Dolly, beni duyuyor musun?''
Nicholas ''Ben Firavun'' diye yanıt verirken sesinden rahatladı anlaşılıyordu.
''Bana tatlı sözler söyle Big Dolly.''
''Bir buçuk saat sonra oradayım.'' Aksanından konuşanın gerçekten cani olduğu anlaşılıyordu. Nicholas heyecanla ''Seni memnunlukla karşılayacağız.'' diye söz verdi. Mikrofonu yerine asarak iki kadına sevinçle gülümsedi.
''Cani geliyor ve o...''
Birdenbire sustu. Tebessümü yerine umutsuzluk ve dehşete bıraktı. Nehir tarafından AK-47'lerin takırtısı gelmişti. Birkaç saniye sonra bunu bir el bombasının patlama sesi izledi.
İngiliz lanet olsun diye inledi. Şansımızın döneceğini biliyordum. Nogo geldi.
Mikrofonu kapayarak ifadesiz bir sesle konuşmaya başladı.
Big Dolly, çirkinler sahneye çıktılar. Bu sıcak bir kurtarma olacak.
Jane'nin sesi duyuldu.
Tacını sıkı tut Firavun, ben geliyorum.
Ondan sonraki yarım saat nehrin kıyısındaki çarpışmanın gürültüsü giderek arttı. Silah sesleri hiç susmuyordu ve sesler yavaş yavaş alanın diğer ucuna yaklaşıyordu. Mac'in oraya iyice yayılmış olan adamlarının Nogo'nun adamları karşısında yavaş yavaş geriledikleri anlaşılıyordu. Ve her 20 dakikada bir oraya dönen helikopterin homurtusu da duyuluyordu. Nogo Mac'in zayıf savunmasını ezmek için yeni askerler getirtiyordu. Akasya korusunda savaşabilecek iki kişi kalmıştı sadece. Nicholas'la Supper. Çünkü diğerlerinin hepsi kampın sınırını korumaya gitmişlerdi. İki adam mühimmat sandıklarını korunun hemen dışına taşıdılar. Uçak iner inmez onları çabucak yükleyeceklerdi. Nicholas yükleri inceledi. Roy'un yazıp kapaklara yapıştırdığı listeleri okuyordu. Önce ölüm maskesi ve Taita'nın Ushabtisi'nin olduğu sandıklar uçağa konulacaktı. Onları üç taç izleyecekti. Mavi savaş tacı, Nemes tacı, yukarı ve aşağı krallıkların kırmızı beyaz tacı. Bu üç sandıktaki eşyanın değeri hazinenin geri kalan kısmından kat kat fazlaydı. İngiliz sandıklarla ilgilendikten sonra yaralıların yanına giderek hepsiyle teker teker konuştu. Önce onlara yardımları ve özverileri için teşekkür etti. Sonra da hepsini uçakla doğru dürüst tedavi görecekleri bir yere götürmeyi önerdi.
İyileştikten sonra hepinizi Etiyopya'ya geri gönderirim, söz veriyorum.
Yaraları ağır olmayan ve yürüyebilen 7 kişi Mac'nin buradan ayrılmayı reddetti. Bu sadakatleri insanın içine dokunuyor, onların Mac'e ne kadar büyük saygı gösterdiklerini kanıtlıyordu. Diğerleri ise götürülmeye istemeye istemeye razı oldular. Sonra İngiliz'de sapır yaralıları, Jenny'nin onları almak için Big Dolly'yi durduracağı yerin yakınına taşıdılar. Nicholas Tessa'ya
''Ya sen?'' diye sordu. ''Sen de bizimle gelecek misin? Hala tam anlamıyla iyileşmiş değilsin.''
Tessa güldü. ''İki ayağımın üzerinde durabildiğim sürece McNimmer'ı asla terk etmeyeceğim.'' Nicholas da genç kadının gülüşüne katıldı.
''O çapkının nesini beğeniyorsun bilmem ki. Ben Mac'le konuştum. Ganimetten ona düşen payı alıp götürmemi istiyor. Bu ara fazla eşya taşıyacak durumda değil.''
''Evet biliyorum. Mac'le bu konuyu konuştuk. Buradaki savaşı sürdürebilmek için para gerekiyor.'' Kulakları sağır eden bir patlama duyuldu. Genç kadın sözünü yarıda keserek farkında olmadan eğildi. korunun yakınlarında havaya tozlardan oluşan bir sütun yükseldi. Şarapnel parçaları ıslık çalarak başlarının üzerinden geçti. Kafalarına dal parçaları ve yapraklar yağdı. Tessay tanrım diye bağırdı. Neydi bu? Nicholas 5 santimlik havan topu dedi. Yerinden kımıldamamış, bir yere sinmeye kalkmamıştı. Gürültüsü fazla, zararı az. Nogo onu son seferde getirmiş olmalı.
Uçak ne zaman burada olacak?
Jenny'yi arayıp sorayım. Nicholas ağır ağır telsize doğru giderken Tessay Roy'una "Siz İngilizler her zaman böyle soğukkanlı mısınız?" diye fısıldadı. "Bunu bana sorma, ben daha çok Mısırlıyım ve ödüm patlıyor." Roy'un neşeyle gülümseyerek kolunu Tessay'ın omuzuna attı. "Seni özleyeceğim Güneş Hanım."
"Belki daha mutlu bir günde tekrar karşılaşırız."
Tessay içinden geldiği için dönerek Roy'una öptü. Kadın da onu kucakladı.
"Umarım, bunu bütün kalbimle diliyorum."
Nicholas mikrofona "Big Dolly" dedi. "Ben Firavun, şimdi neredesin?" "Firavun, 20 dakikalık bir mesafedeyiz ve elimizden geldiğince acele ediyoruz. O duyduğum havan topu muydu? Yoksa akşam yemeğinde fasulye mi yedin?"
Nicholas "Esprilerin harika" dedi. "Sen sahneye çıkmalıymışsın.
Çirkinler şeridin güney ucunu kontrollerine aldılar. Sen alana kuzeyden yaklaş. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 5 deniz mili hızla esiyor. Yani ne taraftan gelirsen güzel rüzgarı yandan alacaksın."
"Tamam Firavun. Benim için kaç yolcum ve ne kadar yüküm var?"
"Yolcular 6+3. Yük 52 küçük sandık. Ağırlıkları ancak 250 kilo.
"Bu kadarcık şey için buralara kadar gelmeye değer mi Firavun?"
"Big Dolly, havada helikopter de var. Bir Jet Ranger. Yeşil ve kırmızı renkli. Düşman silahlı değil."
"Tamam Firavun, inişe geçerken seni tekrar arayacağım."
Nicholas yaralıların yanında bekleyen iki kadına doğru gitti. Onlara neşeyle "Artık az kaldı" dedi. Silah ve top seslerinin arasında sözlerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalmıştı.
"Eh, bir fincan çay içecek kadar zamanımız var."
41. ayrımın sonu. Sayfa 454.